Efem hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından hikayeler paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Fatih Karca'nın kaleme aldığı Biz Bitti Demeden Bitmez başlıklı hikayesini sunuyoruz. Şoförün sesiyle daldığı manzaradan gözlerini ayırdı. "Hocam, yakındaki tesis civarın en temiz ve düzenli tesislerinden biridir. Abdest tazeleme ihtiyacı varsa burada mola verebiliriz." İbrahim Hoca saatine baktı. "Namaza bir saat kadar var herhalde, öyle değil mi?"
"Evet hocam."
O zaman Denizli'ye vardığımızda tazeleyelim. Hem namazımızı kılarız hem de bir iki ahbabımızı ziyaret etmiş oluruz. Geçerken uğramamış olsak duyduklarında üzülürler." İbrahim Hoca tekrar yol boyunca uzanan üzüm bağlarına, sıra sıra uzanan dağlara baktı. Uzunca bir müddet sükunet hali ortama hakim oldu. Sessizliği Saffet Hoca'nın heyecan dolu ifadesi bozdu.
"İşte geldik, Denizli, Efeler Diyarı."
İbrahim Hoca ince bir gülüşle Saffet Hoca'ya baktı.
"Saffet Hoca, Efe ne demek?"
"İşte cesur, cengaver, yiğit adam demek. Buraların yiğitlerine verilen meşhur bir lakap diyebiliyorum."
İbrahim Hoca aracın ön koltuğunda oturan ve kendilerini karşılamaya gelen Sami Bey'e bakarak,
"Sami Bey evladım, Efe ne demek? Kimlere Efe denir?"
"Efendim, Efe'nin aslı eşkıyadır."
"Peki Saffet Hoca'nın dediği gibi cesur ve yiğit adamlar değil midir bunlar? Ülkemizde birçok kişi oğluna Efe ismini, manasını bilmeden mi veriyor?"
"Bu yörede halkın içinden zamanla farklı kaygılarla ortaya çıkmış bu eşkıyalar, yörenin dağlarını mesken tutmuşlardır. Aralarında çok tanınmışları, zenginden alıp fakire verdiği için fakir halkın sevdiği, hatta kolladığı efeler olsa da pek hoş hatıraları yoktur. Efe ifadesi özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında bir mana değişimine uğramıştır. O yılların Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, işgale karşı halkı çok iyi bir şekilde teşkilatlandırmıştı. Malum, İstanbul işgal altındaydı ve Anadolu'ya yardım edebilecek durumda değildi. Aksine Ahmet Hulusi Efendi'nin gayretlerine engel olma durumları bile söz konusu olmuştu. Ama o davasından asla vazgeçmedi. Derken Yunan işgale başlar ve acımasızca ilerleyişini sürdürmek için önüne geleni yakar yıkar. Rivayete göre demirci Mehmet Efe de o sırada Ziraat Bankası'nı soymaktadır. Yunan İzmir'i işgal etti haberleri tez vakitte yayılır. Bunun üzerine halk içinden bir milis hareketi oluşturmaya çalışan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, demirci Mehmet Efendi'ye haber yollar. "Sana oğlumu vaat ediyorum. Emrin altındakilerle birlikte işgale karşı birlikte hareket ederim. Memleketi işgalden kurtardıktan sonra oğlum emrindedir." Demirci Mehmet Efe teklifi kabul eder ve işgal kuvvetlerini denize dökünceye kadar devam edecek olan direnişin fitili ateşlenmiş olur. Halk Efe'leri o zaman bağrına basar. Demirci Mehmet Efe'nin hayatı düzenli orduya karşı bir ayaklanmada son bulsa da zihinlerde işgal günlerindeki davranışı yerini almıştır artık. Sonrasında da Efe ifadesi bu yönüyle gönüllerde yer bulmuştur.
"Doğrusu ben böyle olduğunu bilmiyordum. Güzel bir hatıra oldu benim için. Teşekkür ederim."
İbrahim Hoca, "Takdirine kurban olduğum. Ne güzel denk getiriyor. Aynen biz de yeni bir şey daha öğrenmiş olduk."
Sami Bey, "Efendim, sorular nokta atışı geldi. Pek de bilmiyor gibi değildiniz."
"Estağfurullah. Görüyorsun ya Saffet Hocam, bu memleket hiç de kolay kazanılmamış. Yurdumun her bir yanında buna benzer kahramanlık hatıralarını dinlemek mümkün. Maraş'tan Çanakkale'ye, Denizli'den Erzurum'a."
"Aynen öyle hocam. Kim bilir tarihimize sadırdan satırlara dökülememiş nice hatıralar mevcuttu da o cengaverlerin mangal gibi yüreklerinde sır olup gitti.
Memleketimizin insanını hep merhametinden, inandığı değerlerden yola çıkarak kendi şuursuz hedeflerine meze yapmadılar mı? Değerlerimize olan sağlam bağlılığımız belki onlar için bir araç oldu ama Cenab-ı Hak yine o samimiyetimizin yüzü suyu hürmetine düşmanlarımıza fırsat vermedi. Şer odakları ne zaman bu memleketi bölmeye kalksa, karşısında her zaman daha kuvvetlenen, daha da kenetlenen bir Türkiye bulmadılar mı?
Buyurduğunuz gibi hocam, Çanakkale'de de öyle oldu. Savaştan önce bölgeye bir seyyah derviş edasıyla gelip, halkın gönlünü kazandıktan sonra tüm arazinin haritasını çıkaran İngiliz ordusunun harita mühendisi de o yolun yolcusu değil miydi? Senaryo, aynı senaryo. Ne kadar çok şehit vermiştik. Tüm araziyi avuçlarının içi gibi bildikleri için birçok şehidimiz daha siperlerinden bile çıkamadan şehit düşmüştü.
Ki o düşman kuvvetleri bizi ayakta tutan değerleri o gün çok iyi öğrendi ve onları yok etmeden başarılı olamayacağını çok iyi anladı. O günden beridir her türlü strateji oyunlarına harman olan güzel vatanım ne kadar kuvvetli bir imana harç olmuş ki en ufak bir geri adım attıramamışlar ecdadımıza. Yalnız onca hesapların içinde hesap edemedikleri ve gözden kaçırdıkları koca bir detay yine bir Osmanlı tokadı misali şakladı suratlarında. Artık nasıl bir alışkanlık olmuş olacak ki bu tokadın müptelası olmuşlar. Her fırsatta bu tokadı yemek ve kendi gerçekleriyle yüzleşmek için sarf ettikleri çaba, yaptıkları masrafla onlarca ülkenin fukarası ihya olurdu. Bu yenilgi duygusu nasıl bir duygu ki her defasında daha da körüklenerek kapatır olmuş gözlerini. Göremediler, anlayamadılar. Bu ülkenin eşkıyası, ayyaşı, berduşu bile vatan denince can feda koşturuyor cenk meydanına. Bırakmıyor vatanını ciğeri beş para etmezlere.
Çanakkale'ye geldiklerinde de çok eminlerdi İbrahim Hocam. İstanbul'da otelleri ve karşılama programları bile hazırdı. Lakin olmayınca olmuyormuş. Öğrendiler, biz bitti demeden bitmeyeceğini, son sözü bizim söyleyeceğimizi. Kursaklarında kaldı hevesleri ve gayzlarında son buldular. Nasıl ki şer odaklarının bu eşsiz topraklardaki emelleri bitmeyeceği gibi, bu vatanın da onlara gereken cevabı verecek cesur yiğitleri bitmeyecek.
Mola vakti gelmişti. Sami Bey, İbrahim Hoca'nın kapısını açarken ellerine yapıştı.
Hocam, Allah sizden razı olsun. Bugün güzel insanlarla beraber olmanın ne demek olduğunu bir kez daha öğrendim. Her anı bir başka hikmet dolu bir yolculuk oluyor. Memnuniyetimi arz etmek istedim.
Bizde bir şey yok delikanlı. Rabbim ne nasip ederse o dökülüyor ağzımızdan. Müsaade edip konuşturana hep birlikte şükredelim o zaman.
Allah sizden razı olsun hocam. Senden de Sami Bey evladım. Bizim için de çok güzel bir vesile oldu. Çok teşekkür ederiz.
Evet, Fatih Karca'nın kaleme aldığı bir hikayeyi paylaştık. İlk olarak biz bitti demeden bitmez başlığını taşıyordu yazı değerli dinleyenler. Yine bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Büyük Odunlar Küçüklerle Tutuşturulur başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de.
Bir gün Bayezid-i Bistami'ye gelen bir kişi, ''Efendim, ben 30 senedir gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyorum ama kendimde hiçbir ilerleme göremiyorum. Halbuki itikadım da düzgündür.'' deyince Sultanül Arifin, ''Sen bu halde 300 sene daha devam etsen bir şeye kavuşamazsın. Çünkü nefs engelin var.'' buyurur. O kişi, ''Efendim, bunun bir çaresi yok mu diye sorunca Bayezid-i Bistami, var ama sen kabul etmezsin buyurur. O kişi ısrar edip, aman efendim, lütfen bildiriniz ve beni talebeliğe kabul ediniz. Ne emrederseniz yaparım deyince Sultanül Arif'in, öyleyse şimdi evine git. Bu kıymetli elbiseleri çıkarıp adi ve eski bir elbise giy. Boynuna bir torba asıp içine ceviz doldur. Seni en iyi tanıyanların bulundukları sokağa git. Çocukları başına topla, sonra bana bir tokat vurana bir ceviz, iki tokat vurana iki ceviz veriyorum de. O kişi bunları duyunca, Subhanallah, la ilahe illallah, ben bunları yapamayacağım, bana başka bir şey emretseniz der. Bayezid-i Bistami, senin ilacın ancak budur ve biz de baştan sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası nefsi terbiye etmektir buyurur. Bu kıssayı okuduğumda hafızamda bu kıssaya hisse olabilecek bir hatıra canlandı. Çocukluğumda sık sık babaannemin ahretliği olan Kayserili Gürcü teyzeye uğrardım. Gürcü teyze her seferinde kuzum diyerek yanaklarımı sıkar, cebime mutlaka birkaç ceviz sokuştururdu. Cevizleri kırmakla uğraşmaz, eve gelince mutfaktaki sepete atardım. Sepetteki cevizler birikince annem, oğulcuğum bu cevizleri kır ki onlarla baklava yapayım deyip elime çorap söküğü dikerken kullandığı tahta yumurtayı tutuştururdu. Nitekim güzel bir cevizli ev baklavası yaptım. Şimdi al bu baklavayı Gürcü teyzene götür dedi. Gürcü teyze, kuzum Allah razı olsun. Getirenlerin götürenlerin çok olsun ama ben şeker hastasıyım, tatlı yiyemiyorum. Bunları yan taraftaki komşuya götür dedi. Yan tarafta tek katlı, pek girip çıkanın olmadığı viran bir ev vardı. Sokakta oynarken evden sürekli tak tak diye sesler geldiğinden biz çocuklar için oldukça esrarengiz bir evdi. O evde kimin yaşadığını anacığıma birkaç kere sormuştum. Üstü başı pejmürde, meczup bir ihtiyar oturuyormuş herhalde, sen işine bak deyip geçiştirmiştim. Şimdi Gürcü teyze o eve gitmemi istiyordu. Başımı öne eğip kaldım. Bu o eve gidemeyeceğim anlamına geliyordu. Bak kuzum, götürüp vermezsen darılırım. Bu ikramı asıl o evdeki amca hak ediyor, dedi. Korka korka gidip kapıyı tıklattım. Kapı aralıktı. Buyurun, diye zayıf bir ses duyuldu. Ayaklarım titreyerek içeri girdim. İçerisi Mısır çarşısı gibi baharat kokuyordu. Gözlerim içerinin loş ışığına alışınca fark ettim ki her taraf çuval çuval ceviz doluydu. Biraz ileride güler yüzlü bir ihtiyar oturuyor, oturduğu yerde ceviz kırıyordu. Onu görünce birden korkum kayboldu. O kadar cevizi görünce Gürcü teyzenin ne demek istediğini anladım. Bana verilen cevizlerin kaynağı herhalde burasıydı. Elimdeki tepsiyi güler yüzü ihtiyara verdim. Gel evladım, otur dedi. Allah razı olsun. Baklava mı getirdin bana? Kim gönderdi bunları? Annem yaptı. Yan komşunuz Gürcü teyze de size getirmemi söyledi dedim. Gülümsedi. Aferin evladım. Sen iyi bir çocuksun. Böyle de kalmalısın. Şimdiden büyüklere taş çıkartıyorsun. Ama zaten büyük odunlar küçüklerle tutuşturulur değil mi? Dedi. Ben cevap veremeyince, ne demek istediğimi büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Anneciğine teşekkür ettiğimi söyle, deyip ceplerime ceviz doldurdu. Hadi şimdi git, dedi. Koşturarak eve geldim. Hemen annemin yanına gidip başımdan geçenleri ve o ihtiyar amcanın söylediklerini anlattım. Büyük odunlar küçüklerle tutuşturulur. Annem bir an şaşırdı. Sanki suratına tokat yemiş gibi yüzü kıpkırmızı oldu. Bu ne demek anne, dedim. Oğlum, biz hayatın hayhuyu içinde etrafımızdaki değerlerin farkına varamamışız. Bu da bize ders olsun. Gürcü teyzenden de bunu bize hatırlatmaya vesile olduğu için Allah razı olsun dedim. Evet, o gün o ihtiyar nefis terbiyesinin önemini ve çocukluktan başlamasının gereğini vurgulayan bu tasavvufi ifadeyle bizlere bir ders vermişti. O günden sonra o ihtiyarın adı Tak Tak amca oldu. Artık annem sık sık Tak Tak amcaya yemek gönderiyor, ben de yemekleri bıraktıktan sonra ceviz kırmasına yardım ediyordum. Tak Tak amcanın memleketinden hayırsever vatandaşlar ona ceviz gönderirler, o da gelen cevizleri kırar, kırılan cevizleri ise tatlıcılar gelir alırlarmış. Yaptığı bu iş için bir kırma parası alır, onunla geçinirmiş. O tak tak sesleri oradan geliyormuş. Tabii sadece ceviz kırmanın ücreti az olduğundan gece gündüz ceviz kırar ancak geçimini sağlarmış. Onun için de ortalarda görünmezmiş. Bugünkü aklımla düşündüğümde o gün o eve yeteri kadar bilgilendirilmediğim için gitmekten çekinmiştim. Ama bu tutum devam etseydi kılığına kıyafetine bakıp insanları küçük gören kibirli bir insan olup çıkabilirdim. Bereket anacığım Bayezid-i Bistami'nin karşısına çıkan kişi gibi davranmayıp ceviz torbasını başına geçirip tokat yemeye razı oldu da hem kendisini kurtardı hem de ileriki yaşlarda benim aynı yanlışa düşmeme engel oldu. Allah Teala cümlemizi nefsini terbiye edenlerden, ömrünü Allah Teala Hazretlerinin yolunda güzel ahlakla geçirenlerden eylesin. Amin. Evet, Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Büyük Odunlar Küçüklerle Tutuşturulur başlıklı yazısını paylaştık programımızda son olarak değerli dinleyenler. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve programımızın da sonuna geldik. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.